Ayrım 32. Leon sabahı Hugh Delamere ve diğer subaylarıyla toplantı yaparak geçirdi. Ufak tefek adam kendini bütün kalbiyle küçük birliğini kurmaya ve eğitmeye adamıştı. Daha şimdiden 200'den fazla asker yetiştirmiş ve hepsine kendi cebinden at ve teçhizat sağlamıştı. Delamere bütün kolonide enerjisi ve heyecanıyla ün kazanmıştı. Ama ona adımlarını uydurmak yorucuydu. Alayını zorla ya da güzellikle savaşa hazır hale getirmek 2 haftadan az vaktini almıştı ve şimdi dövüşecek düşmanı bulmak istiyordu. Ve bunu Leon'dan istiyordu.
Elimizdeki tek pilot sensin Courtney. Alman sınırımız hem uzun hem de bitki örtüsü çok sık. Von Lettow'la askerlerinin her hareketini izlemenin en iyi yolu bence de uçak.
Görev senindir.
Benim tahminime göre Arusha'daki ana Alman üssünden zorlu bir yürüyüşle Rift Vadisi'ni geçerek ulaşmaya çalışacak Nairobi'ye. Percy kampından düzenli keşif uçuşları yapmanı istiyorum. Bölgene gelen filleri takip etmek için Masai Changajilerinden oluşan bir haberleşme ağı kurduğunu da biliyorum. Çocuklara söyle, şimdilik fil dişlerinden çok Almanlarla ilgileniyoruz.
Öğle vakti olduğunda Leon'un defteri Lord Hazretleri'nin emir ve talimatlarıyla yarı yarıya dolmuştu. Delamere tam 2'de tekrar toplanma talimatıyla subaylarına öğle yemeği izni verdi. Lord Hazretleri de yemeğine ve siestasına düşkün olduğundan 2 saatlik süre kulüpte bir öğle yemeği yiyip tekrar emir bombardımanına tutulmak için vaktinde toplantıda olmaya yetecekti. Fakat dışarı çıktığında Latika bankanın önündeki at bağlama yerinde onu bekliyordu. Atına şeker yedirmekle meşguldü ve bu durum ikisinin de hoşuna gidiyordu.
Merhaba Lollipop, buraya beni görmeye mi geldin yoksa atımı mı?
Babam bunu size vermemi istedi. Önlüğünün cebinden mühürlü bir zarf çıkarıp uzattı. Sonra durup açışını ve telgrafı okuyuşunu seyretti. Hevesle, sizi seven birinden mi gelmiş diye sordu.
Nereden anladın?
Siz de onu seviyor musunuz?
Evet, çok.
Latika, unutmayın ben de sizi seviyorum diye fısıldadı ve Leon kızın ağlamak üzere olduğunu gördü.
O zaman seni eve kadar atla götürmeme bir şey demezsin değil mi?
Latika burnunu çekti ve olası isyanını unuttu. Babasının dükkanına kadar Leon'un arkasında şakıda durdu. Bay Gulam Vilabiji onları karşılamak için kaldırıma çıkmıştı.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bayan Vilabiji de öğle yemeği için dünyaca ünlü körili tavuğu ile safranlı pilav yapmıştı. Siz de bizimle yemezseniz çok kızar ve üzülür.
Bayan Vilabiji ile kızları sofraya son dokunuşları yaparken Leon kütüphanenin önüne gidip kitaplara göz gezdirdi. Sonra tatminkar bir şekilde homurdanıp Macmillan İngilizce sözlüğünü en üst raftan aldı.
Bir süreliğine ödünç alabilir miyim bunu diye sordu.
Bay Vilabiji parmağıyla burnunu kaşıdı ve bilmiş bilmiş baktı. General Ballantyne de onlardan birini hep masasında tutardı. Ne zaman İsviçre'den telgraf getirsem ilk ona uzanırdı. Belki de hanım sahip von Welberg şifreyi göndermiştir size.
Sonra 2 eliyle kulaklarını kapatıp ''Ama sakın bana söylemeyin'' dedi. ''Ben şeytanı duymayan maymun gibiyim. Biz gizli ajanlar daima kötü mü olmalıyız?'' Yemek çok güzeldi ama Eva'ya cevabını yazmak için sabırsızlanan Leon güçlükle yedi. Kızlar sofrayı toplar toplamaz da kendini Bay Vilabiji'nin ofisine kapadı ve 20 dakika içinde Eva'ya gönderilecek mesajı hazırladı. Ateşli bir aşk ilanıyla başlamış, sonra Penrod'un yokluğunu açıklamış ve
''Amcamın Kahire'ye tayin olmasıyla karanlıkta kaldım. Stop. Elindeki tüm bilgilere ihtiyacım var. Stop. Sonsuz aşkımla. Stop. Porsuk.'' diye bitirmişti.
4 gün sonra Eva'nın cevabı geldi. Bay Vilabiji'nin ofisinde oturup şifreyi çözdü. Eva, Otto ve Henny ile Alman bölgesine uçtuklarında von Lettow Forbeck ve Koos de la Rey ile yapılan görüşmeyi özetlemişti. Savaş patlayınca Güney Afrika'da başlatılacak isyanı anlatıp de la Rey'in istediği ve Graf Otto'nun yollamaya söz verdiği şeylerin listesini yapmıştı. İstenenleri okuyunca Leon bir ıslık çaldı. 5 milyon Alman markı değerinde altın sikke. Bu da neredeyse 2 milyon sterlin eder. Bırak sadece ucunu tüm kahrolası Afrika kıtasını satın almaya yeter. Bay Vilabiji'nin koltuğuna yaslanıp böyle bir planın başarıya ulaşması durumunda gelişecek olayları düşündü. Henry Durand'ın derinlere kök salmış öfkesini ve acısını hatırlamıştı. Hepsi de eğitimli ve savaş görmüş, daha 100 bin boer vardı onun gibi.
Bu şartlarda bütün ülkeyi 3 günde ele geçirirlerdi. Bu komplo gerçekleşmemeliydi. Ama onu önleyebilecek bir yolları var mıydı? Kapıda Bay Gulam Vilabiji belirdi. Şimdi bir mesaj daha geldi. Masaya yaklaşıp zarfı bıraktı. Leon çabucak şifreyi çözdü ve arkasına yaslandı. Zeplin, gemi değil, lanet olası kocaman bir zeplin. Ve benim küçük sevgilim tüm uçuş rotasını ele geçirmiş. Tabii bir de ne zaman gelmeyi planladıklarını söyleyebilse. Kahvaltı bitince Graf Otto konuklarını şatonun kapısında duran 5 tane devasa Maybach limuzine götürdü. Berlin'deki harp dairesinden eşleriyle birlikte 5 tane yüksek rütbeli subay gelmişti. Kadınlar at yarışlarına gidiyormuş gibi güneş şemsiyelerini alıp tüylü şapkalar takmışlardı. Erkekler ise süslü üniformalarını giymişti. Kılıçları bellerinden sarkıyor, göğüslerini madalyalar ve elmas kakmalı bröveler süslüyordu. Hiyerarşi o kadar önemliydi ki hepsini doğru sırayla araçlara bindirmek oldukça uzun sürmüştü. Ama sonunda Eva kendini donanmadan bir amiral ve onun at gibi heybetli karısıyla 3. arabada buldu. Ana Merbah fabrikası 20 dakikalık bir mesafedeydi ve fabrikanın girişine yaklaşırken öndeki limuzinin direksiyonunda olan Graf Otto kornasını çaldı. Çift kanatlı kapı hemen açıldı ve konvoy geçerken silahlı nöbetçiler hazır ola geçip selam durdular. Eva Merbah Mühendislik İmparatorluğu'nun merkezindeki bu kaleye ilk kez geliyordu. Fabrika neredeyse 12 kilometre karelik bir alana yayılmaktaydı. Yollara parke taşı döşenmişti ve yönetim binasının önündeki meydanda bulunan muhteşem mermer fıskiyeden 15 metre havaya su fışkırmaktaydı. Zeplinlerin barındığı 3 hangar kompleksin en uzak köşesindeydi. Eva bu kadar büyük olduklarını bilmiyordu. Gotik katedraller kadar yüksek ve geniş görünüyordu. Grup arabalardan inip ana binanın yüksek döner kapılarından geçerek Maybach amblemli şemsiyelerin altındaki koltuklara doğru yürürken hava güneşli ve ılıktı. Herkes yerleşince beyaz ceketli 3 garson tekerlekli servis arabalarıyla gümüş tepsiler içinde kristal şişelere konmuş şampanyalar getirdi. Herkes kadehini eline aldıktan sonra Graf Otto kürsüye çıkıp kısa ama öz bir hoş geldin konuşması yaptı. Sonra da zeplinlerin ileriki yıllarda oynayacağı rol hakkında kendi görüşlerini anlattı. Havada uzun süre kalabilmeleri en önemli özellikleri. Artık Atlantik Okyanusu'nu kesintisiz aşmak bizim için mümkün. Zeplinler yolcu hatta 120 tonluk bomba yüklü olarak 3 günden az bir sürede Almanya'dan New York'a ulaşabilir. Yakıt almadan geri dönebilir. Olasılıklar insanın başını döndürüyor. İngiliz kanalı sürekli havadan gözlenebilir ve düşman filosunun durumu telsizle Berlin'e bildirilir. Çok fazla teknik ayrıntıya girerek yarısı kadın olan dinleyicilerini sıkmayacak kadar akıllı bir pazarlamacıydı. Konuları geniş tutuyor, canlı ve renkli bir üslupla anlatıyordu. Eva bu konuşmanın 7 dakika süreceğini biliyordu. Çünkü Otto ortalama bir dinleyicinin ilgi süresini uzun zaman önce hesaplamıştı. Elmas kakmalı altın saatine bakarak zaman tuttu. Sadece 40 saniyelik bir sapma olmuştu. Sevgili dostlarım ve değerli konuklarım, hangarın devasa kapısına döndü ve açılış yapacak orkestra şefi gibi kollarını açtı. Sizlere Asse Gai'yi takdim ederim. Kapı kayarak açıldı ve muhteşem manzara ortaya çıktı. Konuklar ayağa fırlayıp alkışlamaya başladılar. Karşılarındaki canavar 33 metre yüksekliğindeydi ve hangarın tamamını kaplamıştı. Burnuna 3 metrelik kırmızı harflerle Asse Gai yazılmıştı. Graf Otto bu adı Afrika'daki aslan avının anısına seçmişti. Zeplin dikkatle ağırlıksız hale getirilmiş olduğu için hidrojen dolu gaz tankları yükselince gövdesinin 75 tonluk ölü ağırlığı kusursuz bir şekilde dengeleniyordu. 10 tane adam zeplini yerdeyken üstünde durdu, karinası boyunca yerleştirilmiş, tampondan kaldırınca izleyiciler hayretle nefeslerini tuttular. Adamlar geminin yanında devasa bir deniz anasına tırmanan karıncalar gibiydi. Zeplini ağır ağır yüksek kapılardan geçirip açık havaya çıkardılar ve güneşte göz kamaştırıcı bir şekilde parlamaya başladı. Yavaş yavaş tüm gövdesi ortaya çıktı. Adamlar sahanın ortasındaki sağlam bağlama kulesine kadar götürdüler ve burun kısmından bağladılar. Karaya vurmuş bir balina gibiydi. Asıl boyutları şimdi ortaya çıkmıştı. Futbol sahasının 2 katı büyüklüğündeydi. Baştan kıça 240 metreydi.
4 adet devasa Meerbah devir motorunun altındaki çelik kollardan sarkan gemi şeklindeki sepete yerleştirilmişti. Geminin gövdesi boyunca uzanan merkez iskele sayesinde ana kabinden onlara ulaşmak mümkündü. İki tanesi baş kısma, ikisi de kıç tarafa yerleştirilmişti. Böylece geminin havadayken dönmesine yardım edebiliyorlardı. Bütün taşıyıcı kollarda aşağı ulaşan birer merdiven vardı. Bu sayede görevli teknisyen oraya inip bakım onarım yapabiliyor ya da köprü üstünden gelen değişiklik taleplerini karşılayabiliyordu. Pervaneleri lamine ahşaptandı ve her birinin altı ağır kolunun dış kenarı bakır kaplıydı. Karina gövde boyunca uzanan bir tünel vazifesi görüyordu. Gemi personeli bu tüneli kullanarak girip çıkıyor veya gerektiğinde yakıt, yağ, hidrojen ve su pompalanıyordu. Uçuş sırasında zeplinin kaplaması öne veya arkaya sıvı pompalanacak şekilde ayarlanabiliyordu. Kumanda bölümü burnun altında en öndeydi. Oradan kaptan ve seyir subayı gemiyi yönetiyorlardı. Uzun yolcu bölümü ve yük bölmeleri ağırlığın eşit olarak dağıtıldığı orta bölümün altındaydı. Graf Otto konuklarının eserine hayran hayran bakması için yeterince zaman tanıdıktan sonra herkesi gemiye davet etti ve lüks salonda toplandılar. Uzun salonun dış duvarları boyunca camlı seyir pencereleri uzanıyordu. Konuklar deri kaplı rahat koltuklara gömüldüler. Onlar üç gruba ayrılırken kamarotlar tekrar şampanya servisi yaptı. Sonra Graf Otto, Lutz ve Ritter herkesi tura çıkardı. Arada belli başlı özellikleri izah ediyor, soruları yanıtlıyorlardı. Tur bitince istiridye, havyar ve tütsülenmiş somondan oluşan öğle yemeklerini yiyip biraz daha şampanya içtiler. Yemek bitince Graf Otto neşeyle, "Daha önce uçmuş olanınız var mı?" diye sordu. Tek elini kaldıran Eva olmuştu. "Ah Zoo!" güldü. "Bugün bu durumu değiştireceğiz." Lutz'a baktı. "Kaptan, lütfen değerli konuklarımıza Bodense üssüne bir tur attırın." Lutz motorları çalıştırırken herkes çocuklar gibi konuşup gülüşerek seyir pencerelerinin önüne düştü. Assegai çalıştı ve bağlantı halatlarının üstünde hevesle titreşti. Sonra yavaşça yükselmeye başladı. Lutz onları Friedrich Schaff'ına kadar götürüp gölün ortasına bir tur attırdı. Altlarında masmavi göl vardı ve İsviçre Alplerinin kar ve buzulları güneşte ışıl ışıl parlıyordu. Sonra zeplin Wieskirche fabrikasına döndü ve yerden 3000 feet yüksekte durdu. O sırada Graf Otto hiç beklenmedik bir şekilde kumanda kabininden salona döndü ve konukları ağızları açık baka kaldılar. Sırtında bir kayış düzeneğiyle tutturulmuş ağır bir sırt çantası vardı. "Hanımlar, beyler, şimdiye kadar Assegai'nin sürprizlerle ve mucizelerle dolu olduğunu anlamışsınızdır. Sizlere sunacağım bir sürpriz daha var. Sırtımdaki bu teçhizatı Leonardo da Vinci 400 yıl önce hayal etmiş. Ben de onun fikrini alıp gerçeğe dönüştürdüm ve bu çantanın içine sığdırdım." Kadınlardan biri, "Nedir o?" diye sordu. "Çok ağır ve rahatsızmış gibi görünüyor."
"Bizler buna falchion diyoruz ama Fransızlar ve İngilizler paraşüt olarak biliyor."
"Ne işe yarıyor?"
"Tam isminin anlattığı gibi düşüşünüzü yavaşlatıyor." İki gemi mürettebatına dönüp başını salladı. Adamlar iterek giriş kapılarını açtı. Kapıya en yakın duran konuk ürküp geri çekildi. "Hoşça kalın sevgili dostlarım, sakın beni unutmayın." Otto koşarak kabini geçti ve kendini açık kapıdan aşağı fırlattı. Kadınlar çığlıklar atarak elleriyle ağızlarını kapadılar. Sonra seyir penceresine koştular ve dehşet içinde hızla aşağı düşen Graf Otto'ya baktılar. Sonra aniden sırtındaki ağır çantadan uzun beyaz bir bez fışkırdı, şak diye açıldı ve devasa bir mantara benzedi. Graf Otto'nun ölümcül düşüşü aniden durmuş ve mucizevi bir şekilde doğa kanunlarına aykırı bir şekilde havada asılı kalmıştı. Seyircilerin dehşeti hayranlığa, ümitsiz feryatları tezahürat ve alkışa dönüştü. Hafifçe süzülen Otto'nun yere inip yuvarlanışını, o beyaz çarşafa dolanışını izlediler. Graf Otto çarşaftan hızla kurtulup ayağa fırladı ve onlara el salladı. Lutz Zeppelin'in ana hidrojen tanklarının varflarını çevirdi ve gemi yüksekten uçan bir kazın göğsündeki tüy gibi yumuşakça inişe geçti. Karinasının altındaki tamponun üstüne oturdu ve yer ekibi halatları bağlamak için koşturdu. Salonun kapıları açıldığında Graf Otto eşikte durmuş konuklarını karşılamayı bekliyordu. Etrafına üşüşüp elini sıktılar ve kutladılar. Sonra yine arabalara binip konvoy halinde şatoya döndüler. Heyecanlı kahkahaları ve Graf Otto'nun bu olağanüstü başarısına yağdırdıkları övgüler ormanda yankılanıyordu. O geceki yemek ana salonda gerektiğinde 250 kişi alabilen uzun ceviz masada yenen resmi bir davetti. Yukarıdaki bir galeride orkestra hafif parçalar çalıyordu. Meşe kaplama duvarlar yüzyılların etkisiyle perdahlanmıştı ve üzerlerinde von Merbach'ın atalarının portreleri, av sahneleri, çatal çatal boynuzlar ve yaban domuzu dişleri asılıydı. Erkekler merasim üniforması giyip kılıç kuşanmış, madalyalarını takmıştı. Hanımlarsa ipekler, satenler ve ışıl ışıl mücevherlerle göz kamaştırıyordu. Eva von Belberg güzelliği ve şıklığıyla hepsinden daha üstündü ve bu gece Otto ona karşı alışılmadık bir düşkünlük gösteriyordu. Her fırsatta ta karşıdan onunla konuşuyor, bir anısını anlatırken onu da katıyor, tartışılan konu üstünde fikir sorup ona istiyordu. Orkestra Strauss valslerine başlayınca Eva'ya tamamen el koydu. İri yarı bir erkek olarak Otto'nun ayakları çok hafifti ve büyük bir Afrika bizonunun görüntüsüne sahipti. Kollarının arasında Eva gölden esen meltemle eğilip bükülen sazlar gibi zarif ve narin kalıyordu. Otto çarpıcı bir çift olduklarının farkındaydı ve pistte hayranlık dolu bakışlarının tadını çıkarıyordu. Gecenin bitmesine yakın bir trompetçi gelip dikkatleri üstüne çekti. Sonra orkestra ve hizmetkarlar salondan gönderildi. Uşak da pencereleri ve kapıları kapattıktan sonra son kapıyı da kendi arkasından kapatarak çekildi. Ses geçirmez kapılara silahlı nöbetçiler dikilmişti ama seçkin topluluk yalnızdı. Otto zaferini kutlamak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Başarılarının salondaki herkes tarafından bilinmesini ve onların övgü dolu sözlerini duymayı istiyordu. Nihayet orada bulunan en kıdemli subay Oramiral Ernst von Galwitz, ev sahibinin konukseverliğine teşekkür etmek, Wieskirche'de yarattıkları teknoloji harikalarını övmek üzere ayağa kalktı. Sonra da bu anı akıllıca kullanarak, ''Bütün dünya ve düşmanlarımız yakında Graf Otto'nun mucizevi eserinin bir gösterisine tanık olacak.'' dedi. Burada dostlar arasında olduğumuza göre muhterem önderimiz Kaiser II. Wilhelm'in bu olağanüstü makineye ta en başından beri büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Yemek için üstümüzü değiştirirken kendisine telefon edip bugün burada gördüklerimizi rapor etme fırsatım oldu. Şimdi de majestelerinin Graf Otto'ya derhal düşmanımızı dehasıyla şaşırtacak bir planı yürürlüğe koyması için koşulsuz yetki verdiğini zevkle açıklıyorum. Masanın başındaki Graf Otto'ya döndü. ''Hanımlar, beyler, aramızda oturan bu adamın kelimenin tam anlamıyla bu savaşın kaderini elinde tuttuğunu söylemek abartılı olmaz. Kendisi destansı bir yolculuğa başlamak üzere ki bunu başarıyla tamamlarsa düşmanın hiç haberi olmadan bütün bir kıtayı avucumuza almış olacağız.'' Graf Otto alkışları kabul etmek üzere ayağa kalktı. Gururla ışıldıyordu. Ama Oramiral'e yaptığı kısa teşekkür konuşması mütevazi ve kendi önemini hafife alan bir konuşmaydı. Bu yüzden ona daha çok hayran oldular. Çok sonra şatoda Otto'nun özel kanadında yatmaya hazırlanırken Eva onun kendi banyosunda şarkı söylediğini duydu. Arada sırada da bir kahkaha patlatıyordu. Onun ruh haline uygun olarak üstüne en baştan çıkarıcı saten geceliklerinden birini giydi. Saçını açıp taramaya başladı. Bundan hoşlandığını biliyordu. Sonra da ustaca rimel sürüp yüzüne dalgın ve üzgün bir ifade verdi. Bunları yaparken aynadaki görüntüsüne, ''Senin henüz haberin yok ama nereye gittiğini biliyorum ve ben de seninle Afrika'ya ve Porsuğa dönüyorum sevgili Otto.'' diye fısıldadı. Otto yatak odasına girdiğinde üzerinde Eva'nın daha önce hiç görmediği bir robe de chambre vardı. Dolaplar dolusu giyilmemiş kıyafeti olduğu için şaşılacak bir durum sayılmazdı. Öyle ki kıyafetleriyle başa çıkmak için 4 tane vale görevlendirilmişti. Bunların yarısı hiç giyilmemişti. Üzerindeki sabahlık altın rengi ve imparatorluk moruydu. Astarı kırmızıydı ve etekleri neredeyse yerleri süpürüyordu. Bütün şaşasına rağmen Otto üstünde rahat bir tavırla taşıyordu. Hala günün başarısıyla havalarda uçar vaziyetteydi. Bağışlanan onurun ve alkışların etkisi altındaydı. Otto da bu durum kaçınılmaz olarak başka yerlere vuruyordu ve Eva ipek pijamasının altında erkekliğinin kabardığını görebiliyordu. Kendisi ise odanın ortasına trajik bir vaziyette beklemekteydi. Birkaç saniye Otto onun bu halini fark etmemiş gibi göründü. Ama onu kollarını alıp göğüslerini sıkıştırmaya başlayınca soğukluğunu algılayıp yüzüne bakmak üzere geri çekildi.
Canını sıkan nedir aşkım?
Yine uzaklara gidiyorsun ve bu sefer seni sonsuza kadar kaybedeceğimi biliyorum. Geçen sefer neredeyse aslanlara yem olacaktın. Beni de o vahşi nandiler kaçırdı. Şimdi yine feci şeyler olacak.
Menekşe gözlerinden yaş gelmesini sağladı. Beni bir daha bırakamazsın diye hışkırdı. Lütfen, lütfen gitme.
Gitmek zorundayım. Şaşırmış ve anlayamamış gibiydi. Biliyorsun ki kalamam. Bu benim görevim ve söz verdim.
O zaman beni de götürmelisin. Beni bırakıp gidemezsin.
Seni de mi götüreyim?
Tamamen kafası karışmıştı. Bu fikir aklına hiç gelmemişti.
Evet, evet Otto, lütfen niye seninle gelmeyeyim ki?
Anlamıyorsun. Bu tehlikeli bir iş dedi. Çok tehlikeli.
Daha önce de sen yanımdayken tehlikelerle karşılaştım. Ama seninleyken ben güvendeyim Otto. Burada çok daha fazla tehlikede olacağım. Çok geçmeden İngilizler uçaklarını yollayıp bizi bombalayabilirler.
Graf Otto saçmalık diye dalga geçti. Ancak bir zeplin uçabilir buraya kadar. İngilizlerin zeplini yok.
Fakat düşüncelerini toplamak için uzaklaştı. Hayatında ilk kez emin olamıyordu. Bunca yıldır Eva'nın maddi menfaatler dışında niye bunca zamandır yanında olduğunu sorgulamaya hiç cesaret edememişti. Fakat artık onlar bile bıktırmış olmalıydı. Bunun ardında daha zorlayıcı bir sebep vardı mutlaka. Bu daha derin sebepleri bilmeyi hiç istememişti çünkü erkekliğini yaralayabilirdi. Çok uzun zamandır dilinin ucunda duran soruyu sormadan önce genç kadının gözlerine baktı.
Sen hiç söylemedin, ben de sormaya hiç cesaret edemedim. Benim için aslında ne hissediyorsun Eva kalbinde?
Eva zaman içinde bu soruyla karşılaşacağını biliyordu. Vermesi gereken cevaba kendini hazırlamıştı ve o kadar çok prova etmişti ki içten ve inandırıcı bir şekilde dile getirebilirdi.
Buradayım çünkü seni seviyorum ve sen istediğin sürece yanında olmak istiyorum.
Graf Otto ilk defa çocuksu bir şekilde kırılgan görünüyordu. Yumuşak ama derinden iç geçirdi.
Teşekkür ederim Eva. Bu sözlerin benim için anlamını asla bilemezsin.
Yani beni de götürecek misin?
Evet, başını salladı. İkimiz de hayattayken ayrı kalmamıza gerek yok. Elimde olsa seninle evlenirdim, bunu biliyorsun.
Evet Otto, ama bunu bir daha konuşmama kararı almıştık.
İki oğlunun annesi ve hemen hemen 20 yıldır karısı olan Atha'la hala evlilik yeminini bozmayı kabul etmiyordu. Tanrı biliyordu ki Otto bunun için çok uğraşmıştı. Gülümseyip omuzlarını dikleştirdi. Her zamanki coşku ve özgüveninin yerine geldiğini görebiliyordu.
O zaman eşyalarını topla. Zafer töreni için güzel bir elbise de al dedi. Afrika'ya dönüyoruz.
Eva koşup parmak uçlarında yükselerek onu dudağından öptü. Bu seferlik prosunun tadından bile iğrenmemişti.
Afrika'ya mı? Ah Otto, ne zaman gidiyoruz?
Yakında, çok yakında. Bugün sen de gördün. Zeplin neredeyse hazır. Mürettebat eğitimini tamamladı ve kendisinden bekleneni gayet iyi biliyor. Artık her şey ayın hareketine ve havayla rüzgar tahminlerine bağlı. Ritter gece gündüz yol yapacak ve Dolunay'a ihtiyacı var. Dolunay Eylül'ün 9'unda ve biz de bu tarihin 3 gün öncesiyle 3 gün sonrası arasında yola çıkacağız.
Eva gecenin büyük bölümünü Otto'nun horultularını dinleyerek uykusuz geçirdi. Adam arada bir kendi horultusunun şiddetinden sıçrayarak uyanıyor ama sonra tekrar uykuya dalıyordu. Eva gitmeden önce yapması gerekenleri düşünecek fırsatı olduğu için memnundu. Leon'a son bir mesaj gönderip Otto'nun Assegai'yi Boerlere vereceği silah ve mühimmatla dolu olarak Afrika'ya getireceğini, rotasının da çok büyük bir ihtimalle Nil ve Rift Vadisi üstünden güneye doğru olacağını doğrulamalıydı. Assegai'nin geliş tarihini de bildirince Leon'un görevi her ne pahasına olursa olsun bu gemiyi durdurmak olacaktı. Yalnız Eva'nın şu an içinde bulunduğu ikilem kendisinin de zeplinde olacağını söyleyip söylememekti. Eğer Eva'nın da gemide olduğunu bilirse onu koruma düşüncesi kararlılığını etkileyebilirdi. Söylememeye karar verdi. Gerekirse her ikisi de masmavi Afrika göklerinde hayatlarını tehlikeye atacaklardı.